Ayrım 10 sayfa 110. Tütüncü tam telefona doğru yürüyordu ki dükkanın kapısı hızla açılıp içeriye Serkan'ın tanımadığı iki adam girdi. Son derece telaşlı görünüyorlardı. Uzun boylu bir dağ adamı kadar cüsseli olanı hızla bağırdı. Acele et Mihail, hemen kentten çıkmak zorundasın. Düşmanlarımız uyandı, birer birer otelleri arıyorlar. FSB ajanı Alexander diye mırıldandı konuşan adama. İri yarı adam Kuznetsov'un yanındaki Serkan'a şöyle bir göz attı. Yanındaki bir Türk ajanı değil mi? Serkan hafifçe sararırken Mihail evet dedi. Sizi gümrük çıkışında tespit etmişler. Serkan düzgün Rusçasıyla ilk defa konuştu. O halde neden tutuklamadılar? Üç yabancı Rus dikkatle Serkan'ı süzdüler. Akıcı Rusçasına hayret ettikleri belli oluyordu. Ama Serkan'ın sorusuna cevap vermediler. Havada kalan soruya Mihail karşılık verdi. Sebep basit, niyetleri hedefime varıncaya kadar beni izlemek. Alexander homurdandı tekrar. Hemen hareket etmeliyiz Mihail. Az sonra sizi otellerde bulamayınca şehrin çıkışlarını kontrol altına alacaklardır. Bu da bizi zor durumda bırakır. Tamam, hemen çıkalım dedi Mihail Kuznetsov. Araç ufak Rus yapısı bir kamyonetti. Direksiyona iri yarı vücuduyla Alexander geçti. Direksiyon simidi iri parmakları arasında ufacık kalıyordu. Mihail ile Serkan da şoför mahalline atladılar. Kamyonet tütüncü dükkanının önünden hemen hareket etti. Sürücünün gözü sık sık dikiz aynasına kayıyordu. Yola koyulur koyulmaz Alexander sordu. Gaspra'ya gidiyoruz değil mi? Mihail kararlı bir şekilde homurdandı. Hayır, Danilovka köyü üzerinden Gorneye köyüne doğru sür. Sürücü şaşırmış gibi gözünü yoldan ayırıp Mihail'e baktı. Ne işimiz var orada? Orası Moskova yolunun tam tersi istikameti. Moskova'ya gitmiyoruz dostum. Nereye gidiyorsunuz peki? Hedef Moskova değil mi? Sen bizi doğruca Gorneye tren istasyonuna ulaştır. Fazla da bir şey sorma. Serkan içinden bu adam yalnız bana değil, ideal arkadaşlarına da kaba davranıyor diye geçirdi. Herhalde yapısı böyleydi. Zaten daha önce Rusya'da çalıştığı zamandan kalma bir teşhisiydi bu. Ruslar ya çok kaba olurdu ya da aşırı duygusal. Tabii bu arada bir şey daha fark etti. Galiba ajan Mihail Kuznetsov birlikte çalıştığı arkadaşlarından bile Podupya'ya gittiğini saklıyordu. Mihail bir kere daha söylendi. İstediklerim yanında mı? Evet, oturduğum koltuğun altındaki torbada. Ver onu bana. Şimdi mi? Şimdi. Alexander ayağını hafifçe gazdan çekerek iri bedenini güçlükle eğip sürücü koltuğunun altından yeşil renkli branda bezinden ufak bir torba çıkardı. Al bakalım diye Mihail'e uzattı. Ajan torbayı açarken Serkan da yan gözle içinden ne çıkacak diye bakıyordu. İlk gördüğü bir yığın Rus rublesi oldu. Mihail paranın büyük bir kısmını deri ceketinin ceplerine indirirken bir miktarını da Serkan'a uzattı. Serkan biraz huylanarak mırıldandı. Biliyorsun vapura binerken bizimkiler yanımıza para vermişlerdi dedi. Boş ver, paranın fazlasından zarar gelmez. Ayrıca buna ihtiyacın da olacak. Serkan itiraz etmedi. Uzatılan desteği saymadan cebine attı. Torbanın içinden iki ufak evrak daha çıkmıştı. Mihail onlara bakmadan cebine yerleştirdikten sonra bu defa torbanın dibinden iki tabanca çıkardı. Serkan irkilmişti. Bildiği kadarıyla Rusya'da silah taşımak özel ruhsata tabiydi. Bir arama sırasında ruhsatsız silah ele geçerse cezası çok ağırdı. Yine yan gözle silahlara baktı. Bunları daha evvel de görmüştü. Rus yapısı, kısa namlulu, rahat taşınabilen iki adet Makarov'du. Mihail sırıtarak birini Serkan'a uzattı. Al yanında bulunsun. Serkan silahı almak istemedi. Buna ihtiyacım olacağını hiç sanmıyorum dedi. Dalga mı geçiyorsun? Sizin Edward Black sayesinde bütün FSB peşimizde artık. Bizi ilk gördükleri yerde vurmaya çalışacaklarından şüphen olmasın. O CIA ajanına planımı açıklamakla her şeyi berbat ettiniz. Bütün sular birden bulandı. Yine de istemiyorum diye diretti Serkan. Sen bilirsin, zaten bu iki silah da benim içindi. Mihail tabancalardan birini kemerine sıkıştırdı. Diğerini de cebine tıktı. Bir süre sessizce yol aldılar. Çoktan kentin dışına çıkmışlardı. Şimdi yüksek çam ve sedir ağaçlarını kapladığı ormanlık bir arazide yol alıyorlardı. Serkan'da hafif yorgunluk emareli başlamıştı. Başını cama dayayıp biraz kestirmeye çalıştı. Kamyonetin farlarının karanlığı deldiği bomboş köy yollarında derin bir sessizlik hakimdi. Ajan uykuya dalmadan önce trafiğin inanılmaz derecede seyrek olduğunu fark etti. Yol boyunca sadece eski bir otobüste karşılaşmışlardı. Göz kapakları ağırlaştı ve içi geçti. Daha sonra da ne kadar uyukladığını hesaplayamadı. Serkan kamyonetin sarsıntısının kesilmesiyle uyandı. Gözlerini kırpıştırarak etrafına bakındı. Ufak bir tren istasyonunun yakınındaydılar. Mihail gülerek kendisine bakıyordu. İyi uyudun dostum, araba yolculuğumuz burada bitti. İniyoruz. Serkan hiç sesini çıkarmadan kapıyı açıp aşağıya atladı. Mihail de çıkmıştı arabadan. Alexander denen adam sadece size iyi şanslar deyip arabanın burnunu geldikleri yöne çevirerek gazlamıştı. Serkan üşüdüğünü hissetti. Bulundukları yerde hava birden soğumuştu. Burası Gorneye köyünün tren istasyonu olmalıydı. Ajan taş istasyon binasının üstündeki levhaya baktı ve yanılmadığını anladı. İstasyon binasında ışıklar yanıyordu ama çevrede tek bir canlı görünmüyordu. ''Hadi beni takip et,'' dedi Mihail. Binaya doğru yürüdüler. Taş binanın içi de soğuktu. Mihail tren tarifesinin asılı olduğu panoya doğru ilerleyerek trenin varış saatine bir göz attı. Sonra asık bir suratta geri döndü. ''Bir aksilik mi var?'' diye sordu Serkan. ''Aksilik sayılmaz ama Podüpya'ya gidecek tren tam 4 saat sonra gelecek.'' ''Bekleriz.'' ''Evet, mecburuz.'' diye homurdandı Kuznetsov. Ajan Boris Tretyakov inler gibi ''Bu isteğini nasıl kabul ettiğimi hala anlayamıyorum Tamara.'' dedi. ''Asla yapılmaması gereken bir hata bu. Olacak şey değil.'' Genç kadının hüzünlü gözleri birden neşe ve umutla dolmuştu. Ajanın ellerini kavrayıp avuçlarının içine aldı. ''Sen gerçekten Mihail'in dediği gibi mükemmel bir insansın Boris. Kocam haklıymış.'' Tretyakov ellerini sıcacık avuçların içinden çekmeden fısıldadı. ''Mihail sana hakkımda ne demişti?'' ''Dürüst, güvenilir ve sadık bir insan olduğunu.'' ''Ya, demek öyle. Evet, görüyorum ki yanılmamış.'' Boris iç çekti. ''Bundan pek emin olma.'' Hafifçe kaşları çatılan Tamara mırıldandı. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Kocanla arkadaşlığımız çok eski yıllara dayanıyor ama biraz gerçekçi ol Tamara.'' Çok uzun zaman oldu. İkimiz de çocuktuk. Şimdi ağır sorumluluklar taşıyan iki devlet memuruyuz. Yıllar ikimiz de çok değiştirmiş olabilir. Boris'in ellerini bırakan genç kadın gözlerini ajana dikerek meraklı fısıldadı. Bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Sanırım öyle. Bazı ciddi kuşkularım var. Nasıl yani? Yapma Tamara, anlamazlıktan gelme. Bütün FSB hem de en üst düzeyde elemanlarıyla kocanın peşinde. Bunun ilk akla getirdiği şey kocanın teşkilata ihanet etmiş olduğu. Mihail çift taraflı çalışıyor olabilir ya da doğrudan doğruya batılı ülkelerden birine sığınmaya kalkmış olabilir. Genç kadın yine sapsarı kesilmişti. Bunu nasıl söylersin Boris? Ona güvendiğini ifade etmiştin bana. Evet, güvenmek istiyorum. Lakin olayların seyri böyle bir olasılığı güçlendiriyor. Yanılıyorsun. Mihail asla ülkesine ihanet etmez. Kocamı tanırım. Tretyakov bir an durakladı. Sonra tane tane kelimelerin üzerine basa basa konuştu. Hakkında merkezde kısa bir soruşturma yaptım. Kimseyi ürkütmeden. Ne öğrendin? Geçen seneye kadar Counter Intelligence Service'te müdür muavini'ymiş. Doğru. Ama 9 ay önce açığa alınmış, sonra da İstanbul'daki konsolosluğa ateşe olarak tayini çıkmış. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Tamara olumsuzca başını salladı. Hayır. Biz buna rütbe tenzili deriz. Yani bir tür kızağa alınma ve pasif göreve sürülme. Böyle bir muameleye maruz kalması için önemli bir neden olmalı. İhanet mi demek istiyorsun? Bilemiyorum ama çok önemli bir görevden alındığı ortada. Tabii kesin olarak ihanet diyemem. Öyle olsa hemen mahkemeye verilir ve cezalandırılırdı. Şu halde anlamaya çalıştım ara. Belli ki FSB onun hakkında bir takım şüphelere kapılmış. Bunun en bariz kanıtı da hakkında soruşturma yürütülmesi ve gözlem altında tutulması. Aksi halde gönderdiği mektupların FSB tarafından açılmasının ne gibi bir izahı olabilir? Hem neden İstanbul'da birdenbire ortadan kayboldu? Bu eylemi bizzat FSB yapmış olsa böyle telaşlanmalarına ne gerek var? Belli ki FSB bir şeylerden korkuyor. Tamara'nın o güzel gözleri yeniden ağlamaklı oldu. Yani Mihail'in iltica ettiğinden mi şüpheleniyorsun? Boris bu soruya hemen cevap vermedi. Bilmiyorum, zaten emin olsam asla yardıma kalkışmazdım. Peki neler oluyor, hiçbir fikrin yok mu? Bir tahminde bulunamıyor musun? Boris genç kadının omuzlarından tutarak onu teskin etmeye çalıştı. Tabii aklıma bazı şeyler geliyor ama emin olamıyorum. Ne gibi şeyler? Teşkilatın üst kademelerinde bir bölünme, bir takım ciddi çatlaklar olabilir. Genellikle bu durumda güçlü olan diğer tarafı halletmeye, ortadan kaldırmaya, kısacası yok etmeye çalışır. İşinden uzaklaştırılarak İstanbul'a sürülmesinin sebebi de bu olabilir. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu bilemem. Bana kalırsa Podüpye'de bulacağımız nesne Mihail'in kullanmak zorunda kaldığı sırdır. Tamara düşüncelere daldı. Sırtından kürkünü, başından kalpağını çıkardı. Sessizce koltuklardan birine çöktü. Belki de haklısın diye fısıldadı sonunda. Boris ağır ağır konuşmaya devam etti. Sen de bana yardımcı olmuyorsun. Genç kadın dalgın gözlerini ajana çevirmişti. Ne tür bir yardım bekliyorsun ki benden? Tretyakov iz çekti. Ne kadar ketum olursa olsun bir ajanın açık vereceği tek kişi karısıdır. Anlayamadım. Mihail sana işleri hakkında hiç açıklama yapmaz mıydı? Tamara'nın dudakları gerildi. Sonra başını iki yana salladı. Hayır, sana söylemiştin. İşinden bana hiç bahsetmezdi. Hiç mi? Belki çok ufak tefek şeyler ama itiraf edeyim ki ben de onun işlerine pek ilgi duymazdım. Neden? Senin gibi kocasını seven ve ona bağlı olan bir kadının daha ilgili olmasını beklerdim doğrusu. Lütfen beni suçlama. Bunun sevgiyle bir ilgisi yok. Ben hayatım boyunca espiyonajdan nefret ettim. Ama kader karşıma bir ajan çıkardı ve ona aşık oldum. Anlıyorum diye fısıldadı Boris. Talihin kötü bir oyunu. Öyle de denebilir. Bir şey daha sorabilir miyim? Sor tabii, ne istersen sorabilirsin. Mihail'i seviyorsun değil mi? Tabii ki seviyorum Boris. Kuşkun mu var? Ya o seni? O da seni gerçekten seviyor mu? Genç kadın o müstesna güzellikteki gözlerini kırpıştırdı yeniden. Ne biçim soru bu? Ne demek istiyorsun diye mırıldandı. Hiç, sadece bilmek istedim. Ama bana biraz manidar geldi. Sanki bir şeyler ima etmeye çalışıyor gibisin. Tretyakov bakışlarını kaçırdı. Hayır, bir imada falan bulunduğum yok. Çekinme Boris, söyle, niye böyle bir soru sordun? Demek istediğim şu. Ne? Senin gibi bir kadına aşık olan erkek, sonu böylesine karanlık, hayati tehlikesi olan bir işe kalkışmamalıydı. Mihail'i hiç anlamıyorum. Kendini düşünmese bile sana olan sorumluluğunu göz ardı etmemeliydi. Tamara saf saf ajana baktı. Senin gibi bir kadın demekle neyi kastediyorsun? Boris köşeye sıkışmış gibi kızardı. Birkaç saniye tereddüt etti. Hala duygularının genç kadın tarafından anlaşılmasını arzu etmiyordu. Tamara diye fısıldadı. Aslında sen Mihail'e Tanrı'nın bir lütfusun. Çok güzel bir kadınsın. Ayrıca şehirli ve kültürlü bir insansın. Felsefe eğitimi almışsın. Yalta'daki o bir günlük sohbetimizi anımsıyorum. Seni çok zeki, espritüel, hayata bakış açısı kusursuz bir insan olarak tanımıştım. Ben de, Mihail de Rus köylüsü sayılırız. Gerçi bizler de iyi eğitim aldık ama sosyal seviyemiz itibariyle senin yanına bile yaklaşamayız. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Genç kadın içtenlikle gülümsedi. Bu söylediklerini kompliman kabul ediyorum. Hayır, sana iltifat etmiyorum. Gerçek düşüncem bu. Tamara gülümsemeye devam etti. Keşke bu söylediklerini Mihail de duysaydı. Neden? Kocam mükemmel bir insandır ve beni çok sever ama itiraf edeyim ki duygularını hiçbir zaman senin gibi rahat ve romantik bir şekilde ifade etmesini beceremez. Biraz kaba saba olduğu doğrudur. Ne var ki yaşadığı hayat şartları ve işi onu katılaştırmıştır. Boris yutkundu. Ben de aynı işte çalışıyorum Tamara diyebildi. Sorun işimiz değil. Ya nedir? Sevgi, ben Mihail'in seni yeterince sevdiğini sanmıyorum. İlkilen genç kadın bu defa yüzünde garip bir ifadeyle baktı genç adama. İleri gittiğini sezinleyen Boris hemen çark etti. Her neyse, işin bu yanı beni ilgilendirmez. Ayrıca bu konuyu konuşmanın hiç de zamanı değil şimdi. Halli gereken bir yığın mesele var önümüzde. Tamara duraklamıştı. Neden sonra haklısın diye fısıldadı. Toparlanan Boris, acıkmış olmalısın diye mırıldandı. Evet, acıktım. Ama evin şu haline bak, sizinkiler burayı adeta talan etmişler. Tretyakov tasdik etti başıyla. Doğru ama ne aradıklarını bilmediklerinden, burunlarının ucundan duran anahtarı görmemişler. Sahi onu nerede saklıyordun? Şu köşedeki ufak çalışma masasının çekmecesinde. Tamara dudak büktü. Sizlerin işlerinize akıl sır ermez. Ama bu kadar önemli bir şeyi bu kadar ortada bırakmak akıl kârı mı? Anahtarın sihirli kelimelerle bağlantısını çözmeleri mümkün değil. Anahtarı özel bir yere saklasam daha fazla şüphelenirlerdi. Belki de haklısın dedi Tamara. Sonra konuyu değiştirdi. Hadi dışarı çıkıp karnımızı doyuralım diye mırıldandı. Dışarıda olmaz. Neden? Yine birlikte görünme korkusu mu? Tabii o da var ama asıl önemlisi kalabalık bir lokantaya kıyasla burada daha rahat konuşma şansımız olması. Nasıl istersen, yalnız burayı savaş alanına çevirmişler de. Ayrıca yemeğin var mı? İdare edecek bir şeyler buluruz. Mutfağa gidip bakayım mı? Harika olur. Genç kadın yerinden kalkıp mutfağa yürürken Boris içinde kaynayan heyecanla onun arkasından seyrediyordu. Mihail gerçekten de turnayı gözünden vurmuş diye düşündü. Bu düşünce her geçen dakika ruhunda yeni fırtınalar yaratıyordu. Aslında mutfağa birlikte geçtiler. Tamara da Boris'e belli etmeden onu inceliyordu yan göze. Kocasına kıyasla biraz daha kısa boyluydu ama erkeksi ve orantılı güzel bir vücudu, geniş omuzları vardı. Boris'in özel hayatından hiç bahsetmediğini anımsadı birden. Acaba ciddi bir ilişkisi var mıydı? Aşık olduğu bir kadını rahatlıkla mutlu edeceğini hissetti. Az evvel kendisi hakkında söylediklerini hatırladı. Başka şartlar altında olsa ilanı aşk ettiğini düşünebilirdi. Evi araştıranlar mutfağı bile alt üst etmişlerdi. Ufak raf kapıları açıktı. Temiz kaçak bile yerlere fırlatılmıştı. Mutfak yeterince temiz görünüyordu ama evyenin içi ağzına kadar bulaşık doluydu. Boris işe önce dağınıklığı toplamakla başladı. Hemen her Rus'un evinde biraz havyar bulunur. Tabii ikra denen mersin balığı yumurtasından yapılan siyah havyar en makbulüdür. Boris'in mutfağında ise keta denen ve somon balığından yapılan kırmızı havyar vardı. Bayatlamış ekmeğin üzerine havyarı sürerek ekşi sosla mideye indirdiler. Açlıklarını bastırıp çaylarını yudumlarken Boris sordu. Podipi hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum sayılır. Tek bildiğim kocamın orada doğdu ve çocukluğunu orada geçirdiği. Hepsi bundan ibaret. Tamara, bütün tehlikesine rağmen benimle oraya gelmekte kararlı mısın? Kesinlikle Boris. Ajan bir kere daha hüzünle ısrar ifade eden mavi gözlerle baktı. Yakalanırsak neyle suçlanacağımız hakkında bir fikrin var mı? Sana kalırsa suçlamalar vatana ihanet kadar gidecek, değil mi? Aynen öyle. Bunun geleceğinin, kariyerinin, hatta hayatın kararacağı anlamına geldiğinde farkında mısın? Tamara sesini kısarak, evet Boris farkındayım diye fısıldadı. Bunu Mihail için yapmak zorundayım. Çünkü kocamı seviyorum. Onu bu zor zamanında yalnız bırakamam. Tamam, anlaşıldı. Gördüğüm kadarıyla seni caydırma şansım yok. Şimdi beni çok iyi dinle. Zira çok zor bir yolculuğa çıkacağız. Podipya'ya ulaşmak içinden gelen her türlü imkanı kullanmaya çalışacağım ama şansımızın %10'dan fazla olduğunu sanmıyorum. Genç kadının yüzü kül gibi oldu ama sakin bir sesle, anlat Boris, seni dinliyorum dedi.